Merhaba, ben Nil. Kendi kendime sorduğum bazı soruları, üzerine kafa yorduğum sorunları, doğrusu yanlışı var mıdır karar veremediğim konuları, bazen de sadece merak ettiklerimi arkadaşlarıma soruyorum. Hepimizin alışık olduğu sana fikrini soran oldu mu kalıbına inat, sana soran oldu diyorum.
Bugün Cemil'i arıyorum.
Selam.
Programımıza hoş geldiniz.
Abi böyle hemen mi bağlanıyorduk
Laps diye.
biz? Ben bir günaydın bekliyordum daha önceki konu.
Şey
Sonra
yapayım o
dahil.
zaman. Öyle yapalım. Günaydın. Hadi
Aa, hoş buldum.
hiç bilmiyormuş gibi davran.
Aa, nasılsın Nil? Nasıl
İyiyim
geçtiniz?
Cemil'cim. Sen nasılsın?
İyiyim, sağ ol.
Hadi
Çok
Cemil
iyiyim.
Haşim'i kim bize anlat?
Emine Haşim'i inşaat mühendisi, aynı zamanda ekonometrist, biraz da reklamcı.
Vay arkadaş.
Ve 40'a bir kaldı.
Oo, oldu mu o kadar?
Maalesef oldu o kadar. Geçen Mayıs itibariyle, Mayıs sonu itibariyle karantinada mükemmel bir doğum günü kutlayarak tek başıma kırka bir kaldı.
Şimdi tek başına derken Gözde'ye biraz ayıp olmuyor mu?
Bahsediyoruz gözlerken.
Efendim?
Tabii ki de gözde var. Yani insan evli olduğu sürece tek başına demesi aslında bir başına değil, iki başına.
He, anladım. Bu podcastlerde siz birbirinize mesaj mı veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki.
Yok, artık mesaj verme noktasından çok uzaklaştık. Çünkü gerçekten 24 saat insanın biriyle birlikte olması çok zormuş.
Çok
Çok
zor.
çok zormuş.
Ah
Gerçekten
kıyamam.
çok zormuş.
Bazen ihtiyaç duyduğun zaman şöyle bir şey söyleyebilirsin istersen Cemil'cim. Nil'cim sen gel bizde kal, ben biraz sende kalacağım.
Aa, nasıl mantıklı?
İstediğin zaman
Ben
yap.
senin bir geceden fazla dayanacağını düşünmüyorum.
Ya 4 sene dayanmışım Cemil, çok da şey yapmayalım.
Doğru söylüyorsun.
Hadi sorularıma geçiyorum.
Tabii,
Şimdi
bekliyorum.
diyorum ki insanları genelde böyle nedense ikiye ayırma gibi bir eğilimimiz oluyor. Atıyorum. İşte şöyle diyoruz mesela. Ofiste çok aslında çok iyi bir insandır ama ofiste biraz sinirli. Ya da tam tersi. Ofiste çok iyi ama evde despot falan. Sence böyle işteki insanla evdeki ya da sosyal hayattaki insan gerçekten ayrı tutulabilir mi?
O zor soru.
Hadi bakalım.
Kolay bir yerden gelmedi. Birinci soruya göre çok zor bir soru yani. Şöyle bir durum var. Ben iş yerindeki insan, evdeki insan diye ikiye bölmezdim tamamen. İnsan hayatındaki her davranışa ya da her ortama göre uyum sağlayan gibi düşünürdüm. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü insan maskeler üzerine kuruyorlar hayatı. Ne diyeyim sana? İnsan sevgilisine ya da arkadaşına çok farklı bir maske takarken ailesine çok farklı bir maske takıyor. İş yerinde bambaşka bir maske takarken sosyal hayatında gene bambaşka bir maskeyle geziyor. Otobüste başka bir maskeyle geziyoruz. Beşiktaş'a indiğimizde başka bir maskeyle geziyoruz. Taksim'in arka sokaklarında gezerken başka bir maskeyle geziyoruz. Ya da yurt dışına seyahate çıktığımızda başka maskelerle geziyoruz. Bu maskeleri de taşımak zorunda mıyız? Toplum bize bu maskeleri taşımamızı söylüyor. Çünkü bunların bazı görgü kuralları maskeleri, bazı işte güçlü olma maskeleri, bazı eğlence maskeleri, bazı tamamıyla ponçiklik maskeleri sevgilimize ya da dostumuza iletişim kurarken ya da bazı gerçekten aciz maskeler ki bu annemizin dizine yaptığımız maskeler ya da ailemizden birinin kafamızı omzuna yaptırdığımız maskeler. Bu maskelerden dolayı insanlar farklı davranıyorlar. İşlerinde farklı, diğer tarafta farklı kısmına gelince de ben bunu hep böyle şey gibi düşünüyorum. Bireysel düşüncem. Sanki bir liderlik vasfında takınmak gerektiğin resim, farklı sert bir kişilik üzerine olmak zorunda olabiliyor ya da sert gözükmek zorunda olabiliyor. Neden? Mesela Cem Yılmaz hayatımıza gördüğümüz en yetenekli insanlardan biri değil.
Evet.
Her yaptığı işi beğeniyoruz ama lider olarak konumlandırdığımızda ya da gerçekten ciddi bir şey yaptığında mesela şey diyoruz. Acaba gerçekten ciddi miydi?
Bana bir saniye verir misin? Çünkü canlı yayın kazası yaşıyorum şu anda. Bekle beni.
Tamam.
Apartman görevlim geldi. Rahmi abicim çok teşekkür ediyorum. Podcast'imi böldüğün için. Ay çok özür dilerim.
Söylediğin apartman görevlisi bir Ali.
Çok özür dilerim. Söylediğin şeyi hatırlıyor musun?
Estağfurullah. Söylediğim şey şöyle özetleyeyim tekrar. İş yerinde farklı karakterlere dönmek zorundayız. Çünkü iş yeri hepimiz için çok çok zorlu bir yer. Gerçek karakterlerimizi atıyorum annemizin dizine kafamızı koyduğumuz karakterle iş yerinde patronumuzun dizine gidip kafamızı koyamayız.
Yani umarım koymayız.
Umarım da koymayız. Ya da onun saçımızı okşar mı tatlış tatlış onu bilemeyeceğim. Ya da sosyal hayatında en üst eğlence seviyesine çıktığımız noktayı iş yerinde yaşayabilir miyiz? Asla yaşayamayız. O yüzden iş yerinde farklı kimliklere ya da her ortamda farklı bir kimliklere bölünür. Bunu mesela şey üzerinde de anlatabilir. Arya Stark, Game of Thrones izledim bilmiyorum
i̇zledim,
ama.
İzledim.
Oradaki ufak kızın bu süreçten, bu korkunç süreçten kurtulma şansının en büyük şeylerinden biri maske değiştirmeyi öğrenmek oldu.
Hmm.
Yüzünü değiştirmeyi öğrenmek oldu.
Ne güzel yani bağladın.
Efendim?
Ne güzel bağladın diyorum. Bravo.
Teşekkür ederim. Yani ben tamamıyla böyle maskeleri taşımak üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle mesela o neşeli, komik bir liderin arkasında yani daha doğrusu toplum üzerinde tanımlamasını daha önce hiç görmediğimizden kaynaklı da olabilir. Atıyorum Atatürk, Mustafa Kemal komik bir insan olsaydı arkasından bu kadar çok insan gelir miydi? Gandhi felsefe yerine fıkra anlatsaydı o kadar insan arkasından gider miydi? Ya da Hitler gerçekten komik olsaydı o zamanki Alman toplumu onu bir lider olarak kabul eder miydi?
Ben bunun üzerine sanki soruyu sana sordum ama galiba ben de düşünmem lazımmış bunun üstüne birazcık. Ben daha böyle bu kadar derin almamıştım bunu. Kendi kendime şey diyordum yani bir insan ahlaksızsa her yerde ahlaksızdır arkadaşım. Efendi değilse hiçbir yerde efendi değildir falan diyordum ama bu söylediğin şey çok doğru. Yani çok zor bir şey o kadar maske taşımak ama taşımak zorunda mısın? Zorundasın. Evet iş yerinde
yani
saygı
evet,
göstermek.
Yani taşımak zorundasın tamam. Yani şey gibi düşün. Bir totem gibi düşün. Aşağıdan yukarı bir sürü maske var. Oradan birden yediye kadar bir sürü maske var. Güne göre, zamana göre ve yere göre onları seçip yüzüne takıyorsun. Ya da beynine takıyorsun daha doğrusu. Beynine de takmıyorsun.
Ama Arya Stark örneği verdin ya.
Hı-hı.
Bu maskeleri takarken belki kendi kendimize küçük intikam listeleri de hazırlıyoruzdur Arya gibi.
Ya bu maskelerin bazılarında tabii ki intikam boyaları var.
Hmm.
Ama bazılarında da gerçekten tatlı, küçük sevimli dostluklara ya da arkadaşlıklara erken açmak isteyen gerçekten iç yüzümüzü göstermeye çalıştığımız ama gerçekten göstermediğimiz bir duygu. Yani bunu şey gibi düşünebilirsin. Annenle ya da ailenin herhangi bir bireyiyle paylaşamadığın ya da en yakın arkadaşınla, eşinle paylaşamadığın şeyleri yeri geliyor bambaşka bir karakterken bambaşka bir insanla paylaşıyorsun.
Evet.
Diyorsun ki evet bunu hayatımda ilk defa sana anlattım.
Bazen en derin şeyleri bu arada seni daha az tanıyan insanlara anlatmak çok daha kolay oluyor galiba.
Evet çünkü bir daha görmeyeceğin ve o maskeyi bir daha takmak zorunda olmadığın bir hayat var.
Vallahi bravo be. Aldığım en güzel cevaplardan biriydi galiba. Teşekkür ediyorum.
Aynı soruyu başka erkeklere de soruyor musun?
Sen ilksin Cemil.
Teşekkür ederim kendim. Bu zor soruyla ilk başlatmak güzel bir şey. Mutlu oldum.
Tamam, şimdi daha güncel bir şey soracağım. Şimdi
Tabii.
Amerika'daki olaylar, işte polis terörü ve işte Amerika
Çok üzücü.
yanıyor şu anda. Evet, rezalet. Ben şöyle tweetler gördüm. Mesela diyor ki burası Bağdat değil, Minneapolis. Yani
Evet.
Bağdat'ta, ya yani ben şimdi kendi yorumumu söylemek istemiyorum çünkü yönlendirmiş olmaktan korkuyorum ama bunun Bağdat'ta olması normal mi ki bunun Minneapolis'te olmasını anlatırken illa Bağdat örneğini veriyoruz? Sence bu biraz ayıp mı? Yoksa yo, zaten orası bir Orta Doğu ülkesidir. Tabii ki orası örnek verilir mi?
Burada gene az önceki gibi maske takmak, otorite kavramı gibi biraz empati kurmak isteyeceğim. Çünkü bunun aslında sonucu empatinin sonucu oluşuyor. Örneğin bunu farklılaştırmak gerekirse Bağdat içselleştirdiğimiz bir yer değil. Minneapolis de değil ama oraya Minneapolis diye bakmıyoruz. Oraya tamamen Amerika diye bakıyoruz. Şu an hiçbirimiz, yani hiçbirimiz değil, çoğumuz New York'ta Times Square meydanına gitmedi. Ama Times Square'ın nasıl bir yer olduğunu, oradaki karakterleri, atıyorum Naked Cowboy'a dair bile ufak ufak şeyler biliyoruz. Orayı içselleştirebiliyoruz ya da hayalimizde gözümüzü kapadığımız zaman Amerika'ya gidebilmek, Times Square'da var olabilmek diye bir şey var. Ya da en basitinden gene terör olaylarından tanımlayalım. İçselleştirme de Paris'teki terör olayları yaşandığında bir rock konserinde yüzlerce insan korku içinde yaşadı. Bunu da içselleştirebiliyoruz mesela ve onun için çok üzülebiliyoruz. Çünkü Paris bizim için çok değerli bir şehir. Yani çok değerli bir şehir dediğim öyle değer kavramını tanımlamıyorum. Tamamıyla Paris'i biliyoruz. Eyfel Kulesi deyince neresi olduğunu biliyorsun, Şanzelize'yi biliyorsun, Louvre Müzesi'ni biliyorsun. Tamamıyla içselleştiriyorsun. Bu senin için çok değerli bir şeye dönüşüyor. Orada yaşanan acı da sanki senin acınmış gibi paylaşmaya başlıyor. Çünkü daha önce oradaymışsın gibi bir hayatım var. Ya da şu an tamamen Minneapolis, Bağdat örneğinden bahsedelim. Mogadishu'da bomba patladı, 200 kişi öldü. Bu senin için çok normal bir şey yaptı. Hiç ilgilenmiyorsun. Ama Norveç'te bir tane çocuk sinir krizi geçiriyor ya da zihinsel sorunları var ya da ruhsal sorunları var. Tamamen emin değilim. 50 tane genci öldürüyor. Norveç'te ya da İsveç'te tam hatırlamıyorum. Gene bir İskandinav ülkesinde. Orada olay gereğinden fazla büyüyor ve tüm dünyaya yayılabiliyor. Ya, bu şey gibi. Paris'te 100 kişi ölünce neden oluyor da Türkiye'de yani Bağdat'ta 100 kişi öldüğü zaman neden bu kadar olay olmuyor? Ya da bizim Ankara olayları atıyorum şeydeki olaylar Güneydoğu'daki olaylar neden Avrupa'nın Instagram'ında ya da Amerika'nın Instagram'ında karartmaya sebep olmuyor? Çünkü bizim için siyahiler şöyle bir tanımlama. Biz hiç siyahilerle yaşamadık yoğun bir şekilde. Ama bizim için siyahiler Michael Jordan, siyahiler Denzel Washington, siyahiler Oprah Jones. Bizim için siyahiler bambaşka. Orada yaşanan üzüntü bizim de içselleştirebildiğimiz bir üzüntü. Yani şey gibi düşünebilirsin. Kan bağın olan ama çok uzun süredir görmediğin ya da sürekli bir bağ iletişim halinde olmadığın bir akraban vefat ettiğinden daha fazla üzülebiliyorsun.
Evet,
Amerika'da
doğru.
yaşanan olaylara ya da Paris'te yaşanan olaylara. Çünkü onu daha fazla içselleştiriyorsun. Olay
Hassasiyetin
tamamıyla bu.
neredeyse belki biraz öyle.
Evet. Yani şimdi Ankara'yı mesela ben Ankara'da yaşadım. Ankara'daki olayları, Ankara garını belki Ankara'da hiç yaşamamış birçok insanın daha fazla içselleştirebilirim. Çünkü ben Ankara garının orada gezdim. İşte trene bindim. Orada vedalaşmalar yaşadım. Orada buluşmalar yaşadım. Orası benim için duygusal bir araya. Yani tamamıyla bu ya da içselleştirmek için malzemeler dönüyor bazen mesela. Yani Bağdat'taki olayın üzerine biz sosyal medya malzemesi görmemeye başlıyoruz. Atıyorum giderken Ankara'ya giden çocuklarla ilgili hikayeler dinliyoruz. Ya da gittikten sonra kişilerine dair hikayeler dinliyoruz. Gezi olaylarındaki hikayeleri içselleştirip çok fazla duygusal an yaşadık.
Hı hı.
Ya bizim başımıza gelseydi, ya oradaki biz olsaydık, ya Amerika'daki, mesela Amerika'daki olaylarla gezi olaylarına bir tutmalıyı bir hadise var. Mesela tam da zamanla denk geldi, onları birleştirdik falan. Kendi içimizde olay tamamıyla içselleştirmekle söz konusu. Yani mesela senin şu an Afrika diye bildiğin bir yer var. Ama tamamıyla senin bildiğin bir yer. Hiçbir şekilde içselleştirmiyorsun. Ama Afrika'dakiler de seni içselleştirmiyor mesela. Afrika'dakiler, yani herkesin genel tanı olarak söyleyeyim, asla benim tanım değil. Afrika'daki insanlar, fakirler, çok zor hayat şartları altında yaşıyorlar. Beyazlardan nefret ediyorlar. Böyle bir tanımlama var. Beyazlar oraya gittiği zaman nasıl oluyor? Beyazlar da oraya gittiği zaman beyazlar nesi zengin? Beyazların nesi cebinde para olması lazım? Beyazlar da siyahlardan nefret ediyor. Bu tamamıyla içselleştirmek gibi bir mevzu yani. Vakti zamanında toplumun pek çok üyesi, yani bunu anneannem de örnek vereceğim. Benim anneannem var gibi bir kadın. Ama o böyle Arap kökenli kendisi. Ama o bölgeye dair altı biliyor. Bakıyorum bir Süryani'ye dair de bir içselleştirme yapabiliyor kendi tarafında. Bir Kürt'e dair de yapabiliyor. Bir Zaza'ya dair de yapabiliyor. Bir Yezidi'ye dair de yapabiliyor. Bakıyorum bir arabada ya da farklı bir Arap kökenli bir bireye de farklı bir içsellik besleyebiliyor. Bizim buradaki içselliğimiz tamamen duygusal. Mesela İtalya'da yaşanan olaylara belki Türkiye'den daha fazla üzüldük korona döneminde. Ya da İspanya'ya daha fazla üzüldüğümüz yerler olabilir.
Evet, ama bana burada ne garip geliyor biliyor musun? Söylediğin şeyleri çok iyi anladım ve katılıyorum. Ama yani bizim bir şey içselleştireceksek Türkiye olarak, yani yüzümüzün Bağdat'a daha yakın, daha dönük olduğunu galiba kabullenmemiz lazım. Bizim yüzümüz Amerika'ya dönük değil, Bağdat'a dönük. Yani orayı ben, yok saymak bana çok acayip geliyor.
Yok, tamamıyla hak veriyorum sana ama şöyle bir durum var. Mesela ben köklerime baktığım zaman Irak kökenliyim.
Hı hı.
Yani Irak'tan geliyorum ama Bağdat şu an benim için hiçbir şey ifade etmiyor diyebilirim sana. Hı. Bağdat çünkü benden iki önceki nesil için bir şey ifade ediliyor olabilirdi ya da atıyorum o döneme ait insanlar bunu tüm dünya için tanımlayabiliyorum. İnsanlar için bir şey ifade edebiliyorlardı. Ama şu an Bağdat bizim için Amerika'nın kullanıp attığı, bu arada Spotify'a zarar verecek şeyler söylemiyorum inşallah.
Hayır yahu, salla gitsin. Serbest bölge, buyurun.
Serbest bölge de güzel. Şu anda şeye dönüşmesin, 32. güne program.
Vallahi keşke dönüşse ya, ben bir siyaset meydanı isterdim. Ankara ama Üniversitesi ve Ege Üniversitesi meydanı yarışıyor.
Aynen öyle. Siyaset meydanını mesela şimdi sen içselleştirebiliyorsun. Ama senden iki sonraki nesil siyaset meydanına daha hiçbir şey hatırlamıyor.
Tabii canım.
Türkiye'nin o kadar farklı düşünce yapısına, farklı sosyokültürel yapılara ait o kadar insanın bir araya gelip konuştuğu, hepsinden sonunda bir noktada buluşma çalışmasını sergilediği, cuma akşamı saat 8'den oturup cumartesi sabah 2'ye 3'e kadar tartıştığı, verdiğiniz susarak dinlediği bir programı sen biliyorsun ve sen bunu içselleştirebiliyorsun. Şu an 19 yaşındaki çocuk, 20 yaşındaki çocuk buna dair herhangi bir şey bilmiyor.
Evet, doğru.
Bir bunu de içselleştiremiyor mesela.
Evet,
Bağdat'ı da içselleştiremiyor. Şimdi mesela Bağdat'ı şey içselleştirebilir mesela. İşte Bağdat'ın bahçeleri zamanı, Saddam Hüseyin'den önceki zamanını içselleştirebilirsin. Bağdat şöyle bir yerdi, Bağdat kütüphanesi vardı, şöyle bir yer vardı. Tanımlayabilirsin ama dünyanın yedi arkasının bile 5 senede bir değiştiği dünyada Bağdat'ı hatırlaman mümkün değil. Ya da Bağdat'ı içselleştirmen hiç mümkün değil. Mogadishu'yu, Kenya'yı, Güney Afrika'yı hiçbir şekilde içselleştiremediğiniz gibi.
Anladım. Teşekkür ediyorum. Bu arada şey, Ali Kırca'nın kendisi bile şu anda siyaset meydanını içselleştiremiyor olabilir. Ülkede hiç öyle bir şey kalmadığı için. Gerçekten bilmiyorum.
Ali Hoca'yı YouTube'a yazmayın. Buradan
Ali...
herkese öneriyorum, Ali Hoca'yı YouTube'a yazmayın.
Yani en azından
Bak
19
bu kadar ya.
yaşındaysanız yazmayın. Teşekkürler. Peki, o zaman bu kadar derin derin şeyler konuştuktan sonra belki biraz yüzeysel olacak ama yine de hazırlamıştım, sorayım. Bunu Emre Küçük Söz'le konuşurken çıktı aslında ortaya. Toplu taşımada yaşlılara yer vermemek ayıp mı?
Tam bir Emre Küçük Söz sorusu.
Diyor ki sabahları biniyorum, zaten zar zor binmişim. Kendime bir yer bulmuşum. Yani gerçekten yapamayacağım bunu ya. Bu ayıp mı diyor?
Çok zor soru. Belki bunun cevabı şeyde saklı. Bu ne zaman başladı da saklı? Ya da neden başladı da saklı? Şimdi şu an gördüğümüz belli bir noktadan sonra gelenek, görenek ya da toplumun bir parçası olarak tanımladığımız şeyler eskiden yoktu. Şimdi ne diyeyim sana? Ben Ankara'da yaşarken Ankara'da sokakta kediler yok. Yani göremezsin. Çok nadir görürsün sokakta kedileri. Çünkü ben üniversite çağlarındayken orada sokakta kediler beslenmiyordu. Yaşamıyordu da. İstanbul'a geldiğimde bu bir adet olarak tanımladım. Ne kadar güzel kedileri besliyorlar sokakta. Ne kadar tatlış bir durum. Herkes bunu yapsın deyip daha sonra da sosyal medyanın özellikle Twitter'ın, Instagram'ın Türkiye'nin evcil hayvan sevgisini ya da daha doğrusu sokak hayvanlarıyla dost bir yapıya dönüşmesini sağlayan hakikaten de olsa bir toplum kuralımız oluştu.
Evet.
Ne diyeyim bunun kaynağına atıyorum. Kapımızın önüne bir bardak su koyuyoruz.
Evet.
Ufak ufak dost nomaları alıyoruz. Böyle bir sektör var. 1 lira 2 TL'ye de olsa dost noması da alıyoruz.
Evet.
Mesela bu bir artık toplum kuralı, sokaktaki hayvanlara eziyet göstermemek mümkün olduğunca bir destek olmalı.
Hı hı.
Ya da şimdi edindiğimiz bu he for she kavramından tanımladığımız kadın veya bayan kavramını bundan 10 sene önce herhangi bir şekilde rahatsız edici bir kelime olarak tanımlamıyoruz. Belki 15 sene önce.
Hı.
10 sene yakın bir tarih aralığı oldu da 15 sene önce tanımlamıyorduk. Şimdi bir kadınla konuşurken kadın erkek ayrımı yapmadan bir kadın diye ayrıştırmıyoruz bile. Bayan kelimesini tamamıyla attık hayatımızda yani. Çünkü bayan eskiden kibar bir kelimeydi.
Evet, insanlar yani, onu kibarlık olarak kullanıyorlardı.
Hala da öyle tanımlıyorlar. Ben geçen bir alışveriş yapıyorum marketten. Çıkarken ben bir bayanım, benimle nasıl konuşacağını bilmiyor musun? Ben bir kadına da rast geldim yani. Şimdi bu tanımlamada gelenek ve görgü, toplum kurallarımız değişiyor. Bu ilk kuralın nereden çıktığına bakmak lazım. Bu bizim yaşlılara saygı duyduğumuz gelenek ve göreneklerimizden bağlı ya da atıyorum hani Eskimo'ların bize gelen ne kadar gerçek bir hikayesi var ya, yaşlanan Eskimo bir buz kütlesinin üzerinden köyünden uzaklaştırılırmış. Belki bu da bir şey. Belki atıyorum İskandinavya'nın bir kasabasında böyle yaşlılara ya da şeylere yer verelim değil, gençlere yer verelim diye bir tanımlama var hayatımızda. Ama ben bireyselde sürekli toplu taşıma kullanan bir insanım. Çünkü toplu taşıma dünyanın en güzel şeyi bence. Eğer doğru toplayıp doğru taşıyabiliyorsak tabii ki de. Bunu üniversite zamanında Emre'nin sorduğu soruyu çok düşünmedim. Sabah 10'da okula giderken yani işte Arşavı kaçırmış sabah 10'da okula giderken Ankara'da da mesela şey vardı. Onların da yani onların bak öteki eleştiriyor.
Evet evet hemen yaptım
bunu. Asıl kavgamız da buradan kopuyor yani.
Onlar, ey onlar. Evet.
Onlar, bunlar, yaşlılar, gençler. Totally bu yani. Şimdi bizim yaşlı diye konumlandırdığımız insanlar var. Bir de future yaşlılar var. Şimdi sen oturup sana yer verilmesinden hoşlanır mısın derdi? Ya da ben hoşlanır mıyım? Ya da bir gencin bana yer vermesi sırtında çantası özellikle proje dosyasıyla gezen mühendisler, mimarlık öğrencileri, güzel sanatlar öğrencileri ama böyle gözlerim yaşlarla bakıyorum yani. onu taşımak hiç kolay bir şey değil. Evet. Özellikle onu 24 saat taşımak hiç kolay bir şey değil. Özellikle sabaha kadar çalışmış, uykusuz, en azından altı bırak bir kafamı rahat bir yere koyayım diyen bir çocuğun beni görüp ayağa kalkmayı imkanlandırması benim gelecekteki yaşlılığıma hayır kalkmayacaksın, onlar oturacak diye şey dedi. Ama ben gelecekteki Cemil olarak buna nasıl bir tepki veririm hiç bilmiyorum. Ya da şu anki tepkim, ona da emin değilim. Çünkü gerçekten bunu gene bir içselleştirmek lazım. Şimdi karşımıza baktığımızdaki insanın gerçekten bir yere ihtiyacı varsa, onun kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk olmasına asla gerek yok. İhtiyacı varsa ve benim gerçekten enerjim müsaitse yer vermeliyim. Ya da gel otur demeliyim. Yani gerektiği zaman bu bir erkek de olabilir. Yani böyle ayakta zor durmaya çalışan. Gerektiği zaman bir kadın da olabilir. Gerektiği zaman bunu kibarlık şeyinde içinde bakıyorum. Kadına yer vermek, hamileye yer vermek. Bu tamamıyla farklı duygular ve düşünceler içerisinde verdiğim bir karar olmalı yani.
Bunda galiba şey de var. Mesela işte metrobüs örneğinden gidersek, diyelim ki ağzına kadar dolu sabah 8.30 metrobüsü. Şimdi tabii ki ayakta duramayacak kadar zor durumda bir yaşlıya yer vermeyi ben de kafamda sorgulamıyorum bile, veriyorum, ama insanın galiba yer verdikten sonra kendisinin yarım saat boyunca çekeceği çileyi karşılaştırması gibi bir durum oluyor. Hani zaten çok rahat bir toplu taşıma aracındasındır. O zaman zaten kalkar verirsin, ne olacak, sırtında cama dayarsın, yarım saat ayakta gidersin. Aynen. Ama karşılaşacağın şey daha kötü bir şey olduğu için galiba o sırada bir seçim yapıyorsun gibi bir durum oluyor.
Tamamıyla. Bir de bunun şeyi var. Toplumun bize dayattığı şeyler var ya. Şimdi ben kalkıp yer vermeli miyim? Yer vermezsem bana nasıl bakarlar? Şu an acaba bana bakıyorlar mı? Hani uyuyor taklidi diye bir basit bir şey var ya.
Evet.
O uyuyor taklidini acaba anlayacaklar mı? Ya da ben şu an gerçekten rahatsızım ve işe gitmek zorundayım. Şu an ayakta duracak halim yok. Beni anlayacaklar mı? Bu da bir farklılık. Yani burada aslında dediğim gibi ilk konuşmamızın en başına dönersek toplu taşıma maskesi diye maskemiz de var aslında yani.
Podcast'in maske parantezini alıyorum. Başlığı bu olacak.
Bu maskeli bağlı oluyor.
O da olur. Peki senin benim başka bir konağa sormamı istediğin bir soru var mı?
İnşallah onun soruları da benim gibi zor olur.
Olur.
Ben
tamam.
Şeyi çok merak ediyorum. Biz bu korona dönemine 60-65 gün oldu herhalde yani. Hayatımızda korona diye bir varlıkla tanışıp onun bizi merhaba haydi evlerimize dediği ya da hayatımız bundan sonra böyle, sosyal hayatımız bundan sonra tamamıyla böyle, belli bir dönüşüm sürece artık partiler, diskolar yok, artık hayatımız böyle diye karşılaştığımız sevgili koronayla bundan hazırlıklı yakalansaydı, eğer hazırlıklı bundan şey deterdi mesela, bundan 20 gün sonra korona olacak ve hazırlanmamız gerekiyor. Yani sanki bu bir afet gibi. Nasıl hazırlanırdı? Ya da şimdiye kadar yaptığı koronaydı. Keşke bunu yapmasaydım, bunu yapsaydım diyeceği şeyler var. Çünkü ben yaptık ama sanki bir şeyler yaptık. 60 günde adapte olduk mu? Hemen buna insan derler ya, böyle insan işte güvercinler, hamam böcekleri insan. Hemen uyum sağlıyorlar ortama. Dedikleri bir düzen var ya, insan hemen buna uyum sağladı mı, yoksa biz şu an bir bocalama devresindeyiz. Aslında bunun uyum sağlama sürecimiz gerçekleşti mi? Ya da buna daha iyi uyum nasıl sağlardık?
Güzelmiş. Tamam. Ben de merak ettim. Kendi kendime de cevaplayacağım ben bunu.
Merhaba. Bugün konuğum Nil. Merhaba Nil.
Bunu yapacağım Cemil. Sadece kendime sorular sorduğum bir bölüm yapacağım. Sizden çok sıkıldım.
Bence de.
Çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok güzeldi.
Rica ederim. Umarım senin kurgunda zamanını çok fazla harcayacak cümleler etmemişimdir.
Hiçbir kurgu yapmayacağım. Yani bir gün kapıma biri dayanmadığı müddetçe bu iş herkesin özgürce konuşabildiği bir iş olarak devam edecek.
Ah be. O şeyi kesseydik. 39 yaşında olduğumu.
Tamam, istiyorsan orayı keserim canım, sorun yok.
Yok, gerek yok, gerek yok.
Öpüyorum
Teşekkür
çok.
ederim. İçselleştiriyorum onu.
Tamam, maskeni içselleştirerek tak.
Maske içimizde. Görüşürüz.
Hadi bay bay.
Bay bay.
Bay bay.